Ayrım 40, sayfa 323. Tavut, kutsal aldanışın soy ağacı. Soner Yalçın. Aylık 100 bin dolar maaş. İhlas bünyesinde hep kripto simalar bulundu. Mark Grossman Amerikalı bir diplomat. İlk görev yeri Pakistan oldu. Ardından NATO'da bulundu. 1989 ile 1992 arasında Ankara'da müsteşar ve 1995 ile 1997 arasında büyükelçi olarak çalıştı. Evet, 28 Şubat sürecinde Ankara'daydı. O sıcak günlerde Genelkurmay Başkanlığı'nın dinlemesindeki rolü açığa çıkan ABD'nin Adana Konsolosu Elizabeth Shelton ile birlikte 1997 Temmuz'unda apar topar Türkiye'den ayrıldı. ABD Büyükelçiliği 5 ay müsteşar düzeyinde temsil edildi. Dipnot: Ann Mildred Mark Grossman çifti Türkiye'de Giresun doğumlu bir kız çocuğunu sahiplenip anne adını verdiler. Grossman Türkiye ile ilişkisini kesmedi. Çünkü ABD o yıllarda yeni rota çizmişti Türkiye'ye. Grossman Ergenekon Balyoz Kumpasları'nın merkez yayın organı Taraf Gazetesi koordinatörü Yasemin Çongar'a verdiği 4 gün süren röportajında Türkiye'nin daha fazla yerel özelliği konuşması gerektiğini söyledi. Sürekli Barzani örneğini verdi. Güya Türk-Kürt etnik çatışması böyle çözülebilirdi. Diplomat Grossman, Irak'a saldırı öncesinde ABD-Türkiye arasındaki tezkere görüşmelerinde de yer aldı. Ve her seferinde Türkiye'yi sırtından bıçakladı. Barzani'ye ve PKK'ya destek çıktı. Peki ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 3 numaralı adamı iken 54 yaşında 2005'te neden emekli oldu? Hemen nereye transfer oldu dersiniz? İhlas grubuna. NATO'da görev yapan, NATO'nun 50. yıl Washington kutlamalarını organize eden Grossman, NATO burslu Enver Ören'e danışman oluverdi. Grossman'a aylık 100 bin dolar ne karşılığı verildi? Grossman'ın İhlas'taki ilk icraatı medya devi Rupert Murdoch'u Türkiye'ye sokmak oldu. İhlas'ın TGRF kanalını Murdoch'a verdirdi. Aslında tek şapkası yoktu. Grossman 1997 ile 2001 arasında ABD Savunma Bakanlığı yapan eşi Diana Dan, Rockefeller'ın özel danışmanıydı. William S. Cohen'in sahip olduğu 30 ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir stratejik danışmanlık şirketi olan Cohen Group'un başkan yardımcılığına getirildi. Diğer başkan yardımcısı ise NATO Komutanlığı ve ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış Joseph Ralston idi. Bu ismi hatırlatmam şart. General Ralston, Başkan Bush tarafından Eylül 2006'da PKK koordinatörlüğü görevine getirildi. Ardından PKK Ekim 2006'daki ateşkes ilan etti ve açılım süreci başlatıldı, sonra bozuldu. Cohen Group, Lockheed Martin, General Dynamic, Sikorsky Aircraft gibi büyük silah şirketleriyle işbirliği yapıyor ki bunlar Türkiye'ye silah satan şirketler. İhlas Grossman ilişkisinin perde arkasındaki güç Cohen Group idi. FETÖ'nün avukat desteği aldığı hukuk bürosu DLA Piper'ın stratejik ortağı kim dersiniz? Cohen Group. Ne kadar ilginç değil mi? İhlas derken karşımıza PKK çıktı. İhlas derken karşımıza FETÖ çıktı. 15 Temmuz darbesinden 3 ay önce Cahit Paksoy İhlas'a CEO oldu. Paksoy darbeden sonra FETÖ PDY'ye maddi destek sağladığı iddiasıyla hapse atıldı. Hepsi yeni Türkiye'ye hazırlıklı. Darbeden 3 gün önce Mücahit Ören boşuna yakında Ankara'yı ayağa kaldıracağız diye mail atmadı. Letonya'nın New York Fahri Konsolosu Türk. Ne ilginç bağlantılar var, şaşıracaksınız. Letonya adını duymuşsunuzdur, bir Avrupa ülkesi. 56 yıl Sovyetler Birliği içinde kaldı. 1991'de bağımsızlığını kazandı. Nüfusun tamamı Hristiyan. Zaten milli marşları Diev Sveti Latviju. Dipnot: Tanrı Letonya'yı kutsasın. Ülkenin dili Letonca, para birimi Euro. Letonya için 2004 yılı büyük dönemeç oldu. O yıl Rusya'nın büyük tepkisine rağmen ABD eliyle hem Avrupa Birliği'ne hem de NATO'ya kabul edildi. Bundan bir yıl sonra 2005'te Letonya, New York Fahri Konsolosunu seçti. Hristiyan Letonya'nın seçtiği kişi Müslümandı. Milliyetçiliğiyle övünen Letonya'nın seçtiği kişi Amerikan vatandaşı bir Türktü, Mücahit Ören. Arkasında binlerce mağdur bırakan, ülkesinde hortumcu diye tanınan şaibeli birini AB üyesi Letonya neden Fahri Konsolos yaptı? Fahri konsoloslar uzun araştırmalar sonucu tayin ediliyor. AB ülkesi Letonya'yı ikna için Amerika'da Mücahit Ören'e kimler, hangi birimler kefil oldu? Fethullah Gülen'in arkadaşları burada da devreye girdi mi? Mücahit Ören 2010 yılında kurulan Baltic American Freedom Foundation, Baltic American Özgürlük Vakfı yönetimine alındı. Dipnot: bu vakfın onursal kurucu başkanı Amerikalı emekli diplomat Roseanne L. Ridgway, Nixon döneminden itibaren baş müzakereci olarak görev yaptı. Reagan-Gorbaçov görüşmesinde görev aldı. Ayrıca ABD'de Dış İlişkiler Konseyi, Üçlü Komisyon, Bilderberg Grubu, National Geographic Society, Mütevelli Heyeti, Brookings Enstitüsü, Mütevelli Heyeti gibi kuruluşların üyesi. 1989'dan 1996'ya kadar Atlantik Konseyi'nin başkanlığını yaptı. Belli ki Amerikan vatandaşı Mücahit Ören'in New York bağlantıları çok derin. Şunu bilmelisiniz: Baltık Denizi bölgesinin 3 ülkesi, Estonya, Litvanya ve Letonya, Baltık ülkeleri veya Baltık devletleri olarak biliniyor. Bunların en büyük korkusu Rusya. Tehdit altındalar diye bu 3 ülke 29 Mart 2004'te NATO'ya üye oldular ve 1 Mayıs 2004'te AB'ye alındılar. Arkasındaki gücün ABD olduğunu tahmin etmek zor değil. Tarihi boyunca sınırlarına çok önem veren Rusya, hudut bölgesinde Kaliningrad'a füze savunma sistemleri olan bir askeri üs kurdu ve burayı Rus askeri planlaması açısından önemli bir yer haline getirdi. Yani Ukrayna'da olduğu gibi Letonya'da Rusya ile bir gün karşı karşıya gelebilirdi. Siz Letonya olsanız her an çatışma çıkması beklenen böylesi bir durumda New York Fahri Konsolosu olarak Mücahit Ören'i mi seçersiniz? Mücahit Ören'in asıl görevi ne olacak? Arkasından binlerce ihlas zede bırakan Mücahit Ören'in önünü ABD'de kimler açtı? Bakın neler oldu daha. Letonya'nın başkenti Riga'da Kasım 2006'da NATO Genel Sekreteri Jaap Hoop Scheffer'in de katıldığı NATO Zirvesi Genç İş Adamları Forumu düzenlendi. Açılış konuşmasını kim yaptı dersiniz? Letonya'nın New York Fahri Konsolosu. Orta Doğu ve enerji güvenliği gibi başlıkların tartışıldığı oturumda Mücahit Ören, NATO'nun temelini oluşturan kolektif güvenlik hepimiz için gerekli diyerek başladığı konuşmasında Turgut Özal'a övgüler dizdi. Ama nedense Erdoğan'ı ağzına bile almadı. Fethullah Gülen'e ödül. Mücahit Ören'e ne denebilir? Ufacık boyu var, türlü türlü marifetleri var, işte biri daha. ABD'de John Edwin Rose tarafından 1980 yılında kurulan East West Institute, EWI adında bir düşünce kulübü var. İsrail gölgesindeki bu kuruluş Rusya üzerine araştırmalar yaptı. Glasnost günlerinde Moskova'da yürütülen ABD operasyonlarında oldukça etkindi. İsrail Filistin arabuluculuğuna soyundu. ABD'nin FKÖ'yü tanıması karşılığında FKÖ'nün İsrail'i tanıması için aralarında Yasser Arafat'ın da olduğu birçok isimle gizli görüşmeler yaptı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General James L. Jones ve Bush'un eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice gibi isimlerin bulunduğu EWI'nin yönetim kurulunda başka kim var dersiniz? Yine Mücahit Ören. Peki EWI 2011 yılında barış ödülünü kime verdi dersiniz? Fethullah Gülen'e. EWI Başkanı Murat Tören'de inandığı değerleri hayata geçirdiği için bu ödülü Mr. Gülen'e verdik dedi. FETÖ'nün o dönem ABD'den ödül aldık diye büyük propaganda yaptığı bu ödülün arkasında Mücahit Ören vardı. Bu ödülle FETÖ dünyada Fethullah Gülen'in reklamını yaptı. Törendeki video gösteriminde BM eski genel sekreteri Kofi Annan, Bill Clinton, ABD Dışişleri eski bakanlarından James Baker ile Madeleine Albright'ın Fethullah Gülen hakkındaki görüşlerine yer verildi. 3 yıl sonra 2014'te Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyordu. EWI 11 Ekim 2013'te kime hayat boyu yaşam ödülü verdi dersiniz? Ekmeleddin İhsanoğlu'na. Mücahit Ören'in bu ödüllerdeki rolü neydi? Nedir bu görev aldığı EWI önleyici diplomasi görevi? Babasının gönderildiği NATO Napoli'deki Barış ve Güvenlik için Bilim Komitesi'nin mottosunu hatırlayın. Başka diplomasi mümkün. Ne tesadüf değil mi? Fethullah Gülen ve Enver Ören'in olduğu gibi Mücahit'in de hedefindeki ülke Rusya. Bu girift ilişkileri Mücahit Ören'in tek başına becerebileceğine inanıyor musunuz? Tıpkı Fethullah Gülen gibi Mücahit Ören'i de birileri kullandı mı acaba? Peki ipleri elinde tutan kim olabilir? Aslında hiç gizli değil. Atlantic Council, AC. Enver Ören'i Napoli'de 1,5 yıl eğitenler aynı yıl 1961'de Washington'da NATO kuruluşu Atlantic Council adlı düşünce kulübünü kurdular. Para kaynağı Rockefeller gibi isimler, vakıflar, kuruluşlardı. Görevi sessiz silahla dil üzerinden muhabere yapmak, psikolojik savaş yürütmekti. ABD Irak'a, Afganistan'a, Suriye'ye müdahale mi yapacak? Atlantic Council dünya kamuoyunu etkilemek için kolları sıvar. ABD Venezuela'ya müdahale mi yapacak? Atlantic Council internet sitesine girin, nasıl yayın yapılır görün. 2016 yılıydı. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'ye konulu toplantısına konuşan Atlantic Council yöneticisi Aaron Stein, o gece yaşananlardan kuşku duyduğunu söyledi. Toplantı FETÖ şovuna döndü. Dipnot. Aaron Stein iki kitap yazdı. Turkey's New Foreign Policy. Davutoğlu, The AKP and Pursuit of Regional Order. Türkçesi Türkiye'nin yeni dış politikası Davutoğlu, AKP ve bölgesel düzenin peşinde. Ve The US War Against ISIS. How America and His Allies Defeated the Caliphate. Türkçesi, ABD'nin IŞİD'e karşı savaşı, Amerika ve müttefikleri hilafete nasıl yenildiler? Halen Foreign Policy Research Institute, yani Dış Politika Araştırma Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunda görev yapıyor. Peki bu Amerikan kuruluşunun üyesi kim? Mücahit Ören. Hiç şaşırtmıyorlar. Bir bakıyorsunuz Mücahit Ören'i Brüksel'de görüyorsunuz, Dünya Güvenlik Konferansı'na katılıyor. Toplantının amacı AB'yi terörle mücadele konusunda ABD ile aynı çizgiye getirmek. Ne anlar güvenlikten, terörden, diplomasiden, Eskişehir açık öğretim mezunu Mücahit Ören? Enver Ören'i yetiştiren, Mücahit Ören'i özel toplantılarına çağıran NATO yan kuruluşu Geopol Intelligence, Turkey, NATO's Rogue Member State başlıklı makalesinde şunu yazdı. Erdoğan diktatördür, Türkiye haydut devlettir, NATO 10. maddeye dayanarak Türkiye'ye müdahale etmelidir. Siyasi terminolojide vekalet savaşı kavramı var. Karşı güçlerin birbirine doğrudan saldırmak yerine üçüncü taraf vasıtasıyla mücadele ettiği savaş biçimi bu. SİHA aparatı FETÖ'nün yaptıkları bunun tipik örneği. Görünen mücadeleleri bitmedi. Yeni kullanışlı cemaatler ile sürdürüyorlar. Görevleri her türlü anti-emperyalist milli yerli hareketi ve direnişi baltalamak. Dün Atlantikçi, FETÖ'ye Ergenekon balyoz kumpaslarını yaptıranlar, darbe düzenletenler, bugün Atlantikçi mücahitlere, Türkiye'nin yerli milli güçlerine karşı psikolojik savaş yürütüyorlar. Yarın sıra iktidara mı gelecek acaba? İktidar ise hala başı secdeye değenden zarar gelmez duygusallığı içinde. Şu tesadüf olabilir mi? Mücahit'in dedesi askeri okullarda öğretmenlik yapmış eski asker. Halasının eşi askeri hastanelerde doktorluk yapmış eski asker. Babası kuleli mezunu, NATO burslu eski asker. Babasının kara kutusu ordudan irtica nedeniyle atılan eski asker. Şirketinin başkan vekili kara harp okulu mezunu eski asker. Şirketinin yönetim kurulu üyesi eski asker. Şirketinin bir diğer yönetim kurulu üyesi eski asker. Şirketinin idari işler müdürü eski asker. Şirketinin sosyal işler direktörü eski asker. Akıl hocaları jandarma genel komutanlığı yapmış komutanın yeğeni. Eniştesinin kuzeni MİT daire başkanlığı yapan istihbaratçı. Ankara temsilcisi eski asker. Yaz yaz bitmez. Yayın organlarında hep psikolojik harp yöntemleri uyguladılar. Örneğin Türkiye-Rusya ilişkileri düzelmeye başladığında yayın organları Türkiye Gazetesi yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir manşeti attı. 26 Temmuz 2017 maksatları iktidarın Avrasya açılımını engellemekti. Erdoğan Gladio'nun Atlantik ötesini sadece FETÖ planı yaptığını mı sanıyor? Erdoğan içinde olduğu duygusal şablonun dışına çıkıp gerçekleri görmüyor. Çünkü Erdoğan'ın fikir dünyası da soğuk savaş imalatı. Artık kitaba nokta koyma zamanı geliyor.
40. ayrımın sonu. Sayfa 330.